Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve bugün bir misafir konuğumuz da bulunuyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Gazanferah Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü Hasan Yavuz Uğurlu da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hasan Bey, siz de hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün üniversite gençliğini konuşacağız. Gençliği konuşacağız belki ama özellikle üniversite gençliğini konuşacağız. Hocam biz son haftalarda aktüel konulara fazlaca girdik. Günceli çok takip ettik ama gençlik hareketleri, gençliğin durumu da aslında bizim aktüel bir konumuz sürekli. Bunu bir özel olarak bu hafta gündeme alalım istedik. Gerçekten bugün nüfusumuzun neredeyse yarısı genç sayılıyor. Yani 30 yaşın altında kabul ediliyor Türkiye'deki nüfusun yarısı, ki veriler de bunu gösteriyor. Çok verimli kullanılması gereken bir çağ. Belki ülkelerin geleceği, milletlerin geleceği bu çağda, gençlik çağındaki verilen eğitim, verilen değerler çerçevesinde şekilleniyor. Fakat ülkemizde gençliğe, gençlik politikalarına yeterince eğilim olmadığını, eğilmediğini de biliyoruz. Bugün sayıları 200'e yaklaşmış üniversiteden bahsediliyor. İşte 2 milyon örgün eğitimde okuyan öğrenci var şu an Türkiye'de okuyan. Fakat hani bu nasıl değerlendiriliyor? Yeterince bir ilgi alaka var mı bu gençlere? Bunların hepsi tartışma konusu. Biz de bugün kısmen bunları konuşmuş olacağız üniversite gençliği üzerinde. Hocam, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Üniversite eğitiminin tarihine de bir bakacak olursak, yani bu kampüslerde gerek İslam dünyasında gerek Batı dünyasında, işte medreselerle başlayan belki bu kampüs kavramına dönüşen, daha sonra bir külliye mantığından kampüs kavramına dönüşen bu eğitim başlangıçta hangi saiklerle ortaya çıkmıştı? Bugünkü gibi tamamen bir mesleki eğitim mantığıyla mı ortaya çıktı? Genel olarak biz üniversite eğitimini tarihsel süreciyle de ortaya koyduğumuz zaman nasıl değerlendirebiliriz acaba?
Şimdi tabii tarih içinde her zaman toplumlar ya da devletler belli özelliklere talep ediyorlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere insanlar yetiştiriyorlar. Bilgiyle donatıyorlar, kültür ve sanatla donatıyorlar. Bu İslam tarihinde medreseler olarak veya Enderun olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı tarihine baktığımız zaman işte ilk sistemli aslında Nizamiye medreseleri olarak var oluyor. Ve günümüze, modern çağa kadar geliyor. Ama klasik dönemde herkesin eğitimi veya kitlesel eğitim gibi bir amaç yok. Çoğunlukla gençler kendi babaları, kendi mahalleleri, kendi etrafındaki meslek grupları içine yerleşiyorlar. Orada işte çırak olmaya başlıyorlar. Zaman içinde bu çıraklıktan geçerken hem davranış itibariyle donanıyorlar, ruhsal ve zihinsel bir eğitimden geçiyorlar, hem de meslek kazanıyorlar. Bunu ahilik geleneğiyle de bütünleştirerek düşündüğümüz zaman birçok çarşı ve pazar esnafının, zanaatkarın bu şekilde yetiştiğini söylemek mümkün. Yani hakikaten geleneksel Osmanlı şehirlerine bakın, hala günümüze kadar uzanan çarşıları vardır. Yani bakırcılar çarşısı vardır, değil mi? Arpacılar çarşısı vardır. Yok, Saraçhane, Saraçhane ismi hala İstanbul'da kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar aynı zamanda birer pratik eğitim kurumu vazifesini görüyor ve orada birçok genç yetişiyor, birçok insan yetişiyor. Çok fazla kendi doğal aile yapısından, mahalle yapısından, sosyal konseptinden ayrılmadan yetişiyor insanlar ve böyle bir eğitim sistemi var. Fakat modern zamanlara geldiğimiz zaman üniversite dediğimiz daha üst düzeyde eğitim veren bir yapı ortaya çıkıyor. Elbette medreseler de mesela belli vasıflara sahip olan, belli özellikler taşıyan medreseler Osmanlı döneminde de üst düzeyde eğitim veriyordu. Mesela Süleymaniye medreseleri veya Fatih medreseleri veya Amasya'da aynı şekilde çeşitli medreseler.
Edirne'de.
Evet. Bunları görüyoruz Harput'ta, El Aziz'de eskiden aynı şekilde. Sınırlı sayıda insanlar seçiliyor. Bunlara üst düzeyde eğitim veriliyor. Bunlar toplumun çeşitli ihtiyaçlarını işte hukukla ilgili hukuk adamları veya din adamları veya işte mühendislikle ilgili faaliyetleri yapanlar, bunlar yetişiyordu. Modern zamanlara gelince iş değişti. Artık üniversiteler gittikçe zaman içinde daha fazla kişiye hitap eden, insanlara işte universal, evrensel bir düşünce katan, onun kişiliğini, zihniyet dünyasını geliştiren, evrensel bir açıdan geliştiren yerler olmakla beraber onlara üst düzeyde eğitim ve üst düzeyde meslek kazandıran yerler olarak görünüyor. Bu aslında İkinci Dünya Savaşı'nın arka dönemlerine kadar devam ediyor. 70'lere kadar devam ediyor bu süreç. Alman eğitim sistemi hala burada ısrarlı. Fakat öte yanda Anglo-Sakson dediğimiz üniversite geleneği ise daha çok farklı bir amaca yöneliyor. Olabildiğince toplumdaki fazla kişilere hitap eden bir üniversite sistemini kuruyor. Bu liberal bir üniversite sistemi, yani isteyen herkes bir biçimde üniversitelerin içinde yer alsın, kendilerine imkan sunulsun, yetişir veya yetişmez kendi bileceği bir iş olarak tanımlanıyor.
Yani seçmeci bir mantık değil yani,
evet,
hocam.
Orada daha
fırsat eşitliği sunmak.
Ama o fırsat eşitliği süreci içinde bazı insanlar kendisini üst düzeyde donatır, elitler olarak yetişir, büyük işte diyelim vasıflı mühendisler olarak yetişir, sosyal bilimciler olarak yetişir. Bu onların tercihi, performansı ve çalışmasına bağlı. Ama herkese bu imkanı sunmak gibi bir şey var, amaç var. Öte yandan burada kitlesel bir ticari amaç var. Yani eğitim artık sadece o klasik dönemde toplumun ihtiyaç duyacağı zanaatkarları, toplumun ihtiyaç duyacağı üst düzey vasıflara sahip kadroları yetiştirmek amacı güdülmüyor. Bunun yanında herkese olabildiğince üniversite etrafına bir yaşam tarzı sunmak, bir dünya görüşü sunmak, böylece kitleleri sosyalleştirmek aslında. Dolayısıyla bugün biz Türkiye'deki eğitim sistemine baktığımız zaman tam da buna tekabül ediyor. Yani insanlar Anadolu'dan veya Karadeniz'den veya Kars'tan ailelerinden kopuyorlar, geliyorlar bir kampüs ortamında yeni bir yaşam ortamı içinde hayatlarını kurmaya başlıyorlar. 4 sene, 5 sene, 6 sene devam ediyor ve farklılaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla burada meslek kazanmak veya üst düzeyde bir bilinç, bilgiyle donanmak daha ikincil bir mesele haline dönüşmeye başlıyor. Türkiye'de 200 civarında işte 180...
Ya bir statü kaç... kazanma, evet. Statü at, yani dikey hareketliliğin de çok hızlı olduğu bir alan değil mi hocam üniversite eğitimi?
Yani şimdi tabii aslında fırsat eşitliği dediğimiz şey klasik eğitim teorisinde çok önemli bir yaklaşımdır. Yani toplumlarda işte sınıflar arası eşitsizlik var. Bu ciddi patlamalara yol açabiliyor, sosyal sorunlara yol açabiliyor. Bunu önlemek için fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Fırsat eşitliğini sağlamanın en iyi yollarından birisi de eğitim kurumlarıdır. Mesela biz kendi şahsımız üzerine düşünürsek her birimiz, ben şahsen Elaziz'de, işte babam çiftçi birisi, ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde okumuş, bir biçimde üst düzey bir eğitim almış bir şahıs olarak algılıyorum kendimse. Böyle bir gerçekliğim var. Bu bir fırsat eşitliğidir. Hakikaten Türkiye'de sınıflar arası dolaşımı sağlayan, göreli bir eşitliği sağlayan, imkanlar getiren büyük bir şey eğitim burada. Fakat bu önemli vasfı günümüzde önemli ölçüde azalmaya başlıyor. Çünkü eğitim kurumları özelleşiyor. Bu özelleşme sonucunda üst düzey eğitimi alma yeterliğine sahip olmayan insanlar da paralarını ortaya koyarak, zenginler, burjuva sınıfı, bunun aracılığıyla okuyabiliyorlar. Üstelik daha iyi imkanlarla okuyorlar. Birkaç dil öğreniyorlar.
ve fırsat eşitliği sorunu...
Birkaç dil yine, öğreniyorlar mı?
Yani o da ayrı bir soru.
Bu
tabii.
Ayrı bir soru. Evet, çünkü hocam...
Altyapı olarak bu mesela tabii, özel üniversiteler daha iyi imkanlar sunuyorlar.
Yani kapasite ve zekayı da bir insan zihninin yeteneği kabul edersek o vakıf üniversitelerinde okuyanların hepsinin de çok böyle kapasiteli olmadığında söyleyebiliriz yani.
O da ayrı
yani.
Bir şey. Son bir şey müsaadenize eklemek istiyorum süreci anlamak açısından. Günümüz toplumlarına bilgi toplumları deniyor. Yani Daniel Bell bunu söylüyor. Önemli bir kavramlaştırma. Her şey bilgiyle temellenen bir dönemden geçiyoruz. Bilgi teknolojileri diyoruz. Şirketlerde araştırma, bilgi temelli araştırma merkezlerini araştırma geliştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yüksek öğretim de bilgiyi merkeze alan yeni bir dünyayı kurmaya çalışıyor. O nedenle herkes talep ediyor. Türkiye'de herkes buradan geçerek hem bir statü sahibi olmak istiyor, hem bilgi toplumunun ihtiyaçları çerçevesinde kendisini donatmak, geliştirmek istiyor. Hem de burada bir sosyal kimlik kazanıyor. Hakikaten buradan geçince insanlar üniversiteli olmak, böyle tanımlanmak, böyle algılanmak onlara ciddi bir sosyal meşruiyet getiriyor.
Evet. Hocam şimdi bilgi toplumu dedik, sosyal statü, sosyal kimlik kazanıyorlar dedik. Bu biraz üniversite eğitiminin olumlu, asıl kazandırıcı kazanımları diyebiliriz yani kazandırıcı tarafları. Bir de olumsuz diyebileceğimiz yönleri var. Yani bunlar da bizatihi işin yürütücüleri, işin başında olanlar, özellikle sivil toplum cenahında yani öğrencilerin kampüs dışında, işte öğrenci konuk evlerinde, yurtlarında kaldığı ortamlarda gözlemlenen bazı durumlar da var. Ben tam burada Hasan Yavuz Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Hasan Bey, hocam dedi ki yani bugün artık bilgi temelli bir toplumda yaşıyoruz. Üniversite eğitimi de insanlara dikey hareketlilikte kazandırıyor. Çok hızlı bir şekilde fırsat eşitliği veriyor. Sosyal kimlik kazandırıyor, kimlik kazandırıyor. Fakat ben şunu da hocama da birazdan soracağım sizden sonra. Şunu da artık ön veri olarak kabul ettiğimizi düşünüyorum. Bireyselliği bir ön veri olarak kabul ediyoruz. Kabullenmiş durumdayız biz bireyselliği. Ki bu bir şekilde bencilliği de getiriyor. Bir de sekülerizmi de ön veri olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Yani bu bireysellik ve sekülerizm ekseninde siz işin içinde olan biri olarak yani üniversite öğrencileriyle bizatihi ilgileniyorsunuz. İşte Azim Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Gazanferah Medresesi'nde açtığı merkezinde öğrencilerle buluşuyorsunuz. Bir takım seminer programları sağlıyorsunuz. Öğrencilere barınma imkanları sağlıyorsunuz. Yani üniversite hayatının dışında, kampüsün dışında onların sivil hayatına da şahit oluyorsunuz. Bu manada öğrencilerde öğrenciyi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani üniversite öğrencisinin bu olumlu olumsuz yönlerini işin içinde biri olarak, hocam akademisyen olarak değerlendirdi. Siz de kampüsün dışında nasıl değerlendirirsiniz acaba?
Biz de zaten Ali hocam öğrenciliğimiz devam ettiği için hem kampüsün içinde hem de dışında onların da bir nevi hocası olarak da gözlem yapıyoruz.
Evet.
Yani olayın aslında biz tamamen öğrencilere yüklenen kısmının temelinde eskiden hani neden sonuç odaklı bir eğitimden bahsediliyor işte medreselerde. Şimdi hep sonuç odaklı. Hiçbir öğrenciyi bir konunun nedenini araştıracak bir sebep yok yani. Hani sonucu veriyor çıktı tamam bunu ezberle geçersin. Bunu nereden varıyoruz? Üniversitelerde en çok işgal edilen yerler kantinler, fotokopi kuyruklardır. Fotokopi kuyruklar neden işgal ediyor? Sınavdan önce Ergün Hoca genelde buradan soruyormuş her yıl. Klasik çalışılır. Ergün Hoca da gerçekten oradan sorar ve oradan çocuk da 100 alır geçer. Sonuç odaklı ama hakikaten o konunun nedir? Yani bu nasıl okunur? Oradan ben neler almalıyım? Bunu sorgulamadığı için de üniversite hayatı boyunca bu fotokopilerle devam ediyor. Mezun olduktan sonra sadece o 4 yıl o kredileri tamamlamış, diploma almaya hak kazanmış bir insan oluyor. Bu yüzden de biz hazır tüketici oluyoruz. Yani o fast food kültürü denilen hadiseyi üniversiteye de getirelim öğrenci olarak. Şimdi ben dışarıda bir eğitim versem öğrenci pratikte şuna bakıyor. Bu benim ne işime yarayacak? Bu noktada siz işte bu medresede yaptığımız eğitimlerde diyoruz ki yani nedenleri ne? Mesela Ergün hocamla sosyal bilim atölyesi olacak. Yani bir hadisenin sonucuna bakarak mesela haberler de aynı şekilde. Biz akşam haberleri izliyoruz. Bu öyle hayatımıza girdi ki Bakıyoruz işte bugün işte IŞİD şurayı aldı, burayı aldı. Ama biz neden hiç düşünme yok. Sonucu kabul ediyoruz. Onu hazmediyoruz. Birkaç da yorumcu bizi düşünmemize fırsat bulmadan hemen işi bitiriyor. Biz sadece şey alacağız yani. Sürekli kabul ediyoruz. Oysa ki biz nedenlerini düşünemediğimiz için ben bunu da şöyle görüyorum. 1928'den itibaren, o 1 Kasım 1928'den itibaren biz nedenlerden çok sonuçlara odaklandık. Çünkü bizim nedenlerle olan bağımız o gün kesildi Ali Bey. Kesildiği için de biz daha sonra sonuç ve uzmanlaştık. Eğitim sistemi de şöyle görüyorum. Biz eskiden bir şeyin her şeyini bilirdik. Ama şimdi her şeyin bir şeyini bilen ortam adamı yetiştiriliyor. Yani bir konu hakkında...
Dediğinize göre yani o fotokopilerle mezun olan bir insan o uzmanlığı da alamayan insandır
yok,
yani.
Yok yok hiç.
Yani bu... ben onu önemli bir şey olmasına rağmen biraz olumsuzlayarak söyledim ama...
Evet.
Ya o da alınmıyor yani.
Tabii tabii ya o konuda da bir şey yok. O da hani sonuç odak sonuç şu. Sonuç nottur orada, kredidir. Üniversitedeki bazı hocalar da aslında bunu... Yani benim öğrencilerim geliyor, şikayet ettikleri şu. Hoca bir soru sormuş, bu destan yazmış bir sayfa. İşte öncesi, sonrası, işte gelişmeli falan. Hoca da buna işte 25 puan yerine 5 puan vermiş. Sebep ne diye soruyor? Ben sana bunu sormadım. Hani buradan hocadan kaynaklanan da bir... Bu sefer çocuk şeye kesiyor o ilgiyi, o konuya. Diyor ki tamam hoca nasıl istiyor, böyle istiyor. Ben böyle yapayım. Bununla bu da beraberinde istikrar sorunu da getiriyor. Yani bir konuya...
Yani bu şuradan da kaynaklanabilir. Yani işte Ahmet nedir diye sormuşsunuz. O gidip ağaçtan bahsediyorsa, çok evet. şey yazmışsa o sorunun cevabı değildir tabii.
Evet.
Ama öğrenci de diyor ki ben çok şey evet. yazdım ve aynen. bana az puan veriyor.
Yani hocam ben üniversitede bir hocam vardı. Reklam ve pazarlama dersine gelen. Bize bir çikolata markası vardı. 10 yıldan beri hep aynı soruyu soruyormuş. Ve zaten şu an çıkmıyor çikolata. Luna çikolata diye.
Evet.
Biz o örneği vermediğimiz için bakın bir sürü örnek var. Yeni markalar çıkmış, bir sürü tanıtım yapıyorsunuz. Döktürüz hoca diyor ki ben bunu istemedim. Ne? Luna çikolata cevabı. İnanın ya bu işte bu benim o konuya olan şeyi kesiyor. Ha, tamam ben bunu bekliyorum daha fazlasını yapmam. Bu da beraberinde ne getiriyor? Bir ilgi. Üniversite okuduğunuz bölüme bir ilginiz olmuyor. Ya işte hangi alan olursa olsun sadece geçecek kadar, yetecek kadar. Ve ilgiyi dışarıya çeviriyor. Gözü açık hani kendini geliştirmeyi isteyen gençler dışarıda arıyor şimdi. Yani işte bu alanla ilgili nerede seminer var, konferans var. Bunu kovalayabiliyor. Kendini o yetiştiriyor artık. Hani üniversite onun resmi kimliği, devam eden süreci ama bunun yanında da kendini ek alan olarak dışarıdan nasıl bir staj bulurum ya da bir eğitim semineri olur. İşte mesela medresedeki dersler bu amaçla kuruldu.
O birazdan o derslere evet. gireceğiz.
Evet.
Ben arada hocama bir şunu sormak istiyorum sizin sözünüzden yola çıkarak. Hocam Türkiye'de istihdamla ilgili de bir sorun var değil mi? Yani... Evet. Gençlerim ben de bir yakınıma sormuştum. Gıda mühendisliği okuyordu. Daha yeni kazandığı halde. Dedim ki hiçbir şey bilmiyor o konuyla ilgili. Dedim 6 ay sonra sana gıda mühendisliği diploması verseler kabul edersin değil mi? Dedim tabii ederim işe erken başlarım dedi. Yani 4 yıllık bir lisans eğitimini 6 aylık bir diplomayla kabul ediyor. Kabulleniyor o diplomayı ve direkt işe başvurmayı düşünüyor. Böyle bir ademi merkeziyetçilik de var bizde. Bir devlet memuru olma hayali
evet,
de var.
Evet.
Acaba bu aşırı şekilde devlet istihdamı, memurluk istihdamı yaklaşık 150-200 yıldır böyle bir devlette çalışma, o devlette kaybolma, devlet memuru olma mantığı da istihdam yani sonuçtan gelirsek hocam etkiliyor mudur?
Şimdi burada tabii iki neden var. Bir tanesi... Türkiye'de hala üretimin en büyük aktörü olarak devlet var. Zenginliği denetleyen, zenginliği üreten en önemli aktör orada var. İkincisi, Türkiye'de serbest piyasa iş adamları, işçilerin, çalışanların, emekçilerin, meslek gruplarının hakları konusunda büyük zafiyetler taşıyorlar. Hukuk bu konuda yeterince nesnelleşmemiş, yeterince haklar tanımlanmamış. Boşluklar çok. Dolayısıyla bu iki nedenden dolayı insanlar devlet alanındaki yerde yer almak istiyorlar. Oraya yöneliyorlar. Mesela biz Turgut Özal döneminde ben öğretmendim. Devletten istifa ettim. Gittim dershanede çalıştım. İstanbul'da o dönemler hatırlıyorum. Devlette çalışmak kimsenin fazla aklından geçmezdi.
Evet.
Devlet memuru olanlar
dershane öğretmenliği çok prestijli bir işti hocam.
Çok diğer şeylerde. Yani evet. devlet memurluğunu yapan İstanbul'da daha böyle
kapasitesi çok vasat olan insanlardı. Kapasitesi yüksek olanlar serbest piyasada çalışırdı. Doğru. Ve serbest piyasanın imkanları daha iyiydi hakikaten. Şimdi bu tür zafiyetler var. Ama tabii Türkiye'de şöyle bir sorun var. Yani biz üniversiteyi hakikaten bütün insanlarımıza işte sunacağımız bir imkan. Herkes buradan geçsin ve dolayısıyla üniversite mezunu olsun. Yarın Türkiye'de iş bulmazsa dünyada bulur diye bakıyorsak, bu doğru bir bakış ama eksik bir bakış. O da şu: dünyadaki istihdam şartları içinde rekabet edebilecek donanıma sahip insanlar halinde yetiştirmemiz gerekiyor bunları. Bunun için dil mi gerekiyor? Bunun için iyi bir mühendislik formasyonu mu gerekiyor? Bunun için iyi bir sosyal bilimler formasyonu mu gerekiyor? Onları verebilirsek çok sayıda insanı üniversite mezunu yapmanın mantığı var. Yani Anadolu'da, Türkiye'de iş bulmaz, Kafkaslar'da bulur, Afrika'da bulur, İngiltere'de bulur. Ama yok, biz bunları yeterli formasyonlarla yetiştirmezsek, ki yetiştiremiyoruz. Avrupa'da sınıflar 30 kişiliktir en fazla. 40 kişilik Avrupa Birliği standartlarına göre. Ama bizim mesela işletme bölümleri, hukuk fakülteleri 400 kişilik sınıftan bahsediliyor. Şimdi bizim mühendislikte veya işte sosyal bilimlerde 70-60 kişilik sınıflar. Dolayısıyla burada vereceğiniz eğitim içinden geçen insanların büyük bir çoğunun dünyadaki istihdam rekabeti içinde var olabilme şansları yok açıkçası. Burada ne çıkıyor ortaya? Şu çıkıyor: bunlar içinde özel bir gayret gösteren, kendisini özel olarak yetiştiren, geliştiren, Hasan Bey'in dediği gibi işte üniversite dışındaki faaliyetlerle bunu tamamlayarak geliştirenler bu rekabette daha şanslı hale gelebiliyorlar.
Evet. Aslında. Hocam, asıl konuya da gelmiş olduk. O evet. Dışarıda, kampüsün dışarısında o yetiştirme faaliyet alanları nelerdir? Sivil toplum bununla ilgili ne yapabilir? Onu konuşacağız. Hem evet. Sizinle hem Hasan Bey'le, ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra gençlik, özellikle üniversite gençliğini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün gençliği, özellikle üniversite gençliğini konuşuyoruz. Üniversite gençliğinin kampüs dışında yapabilecekleri, sivil toplumla serbest zamanlarında yaptıklarının kendilerine katkılarını konuşacağız bu bölümde. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Gazanfera Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin müdürü Hasan Yavuz Uğurlu Bey ile beraberiz. Hasan Bey, ben programımızın bu ikinci bölümünde sizinle başlamak istiyorum. Birinci bölümde araya gitmeden önce hocamız şeye vurgu yaptı. Yani bu kampüs dışında, üniversitede verilen o formal eğitimin dışında, işte kendisini serbest zamanlarında, üniversitenin dışındaki zamanlarda geliştiren, yetiştiren, ilişkiler ağı kuran, bilgisini, görgüsünü daha çok arttıranların daha dış dünyada, gerek istihdam alanında, gerek yetişmişlik alanında daha makbul olabileceğini söylemişti. Siz de böyle bir eğitime başladınız Gazanfera Medresesi'nde. Ne yapıyorsunuz? Yani ne yapmayı planlıyorsunuz? Ve aynı zamanda öğrenci konuk evleri, öğrenci hizmetleri veren bir yer aynı zamanda orası. Bu manada kampüs dışında bu tür verilen informal, sivil eğitimler öğrencilere ne katıyor?
Evet. Ali hocam, öncelikle hani neden, hani başta da söylemiştik, hep sonuca odaklıyız. Neden böyle bir eğitim planlıyoruz? Bizim üniversite hayatında, yani genel olarak hocalar olsun, diğer öğrenci olsun, hep şu vardır: okulun dışında bir işe, bölüme devam et, bir staja git, ama staj senin o maddi tarafına hitap etsin. Yani sana bir yetenek versin, bir donanım versin. İşte İngilizce öğren, işinde daha iyi yere gelirsin. İşte şu programı öğrenirsen daha iyi yere gelirsin. Ama o manevi, o ruh boyutu hep ihmal ediliyor.
Yani faydacı, pragmatist bir yaklaşım.
Evet, yani kestirmeden, yani direkt, ama ihmal edilen ruh da mezun olunca o patlamaya gidiyor. Yani nedir? Bu sefer istediği her şeye ulaşıyor. Ama hani ulaştı, tamam geldim, ben bir yere geldim, burada çakılıyor. Çünkü yetmiyor kendine. Çünkü o ihmal ettiği ruh tarafı isyan ediyor. Geçen gün haberlerde gördük. İşte Vimeo'da birisi intihar etti. Vimeo'da önce görüntü yayınladı. İşte neden intihar? 37 yaşında yazılımcı, Nişantaşı'nda yaşayan, çoğu insana cazip gelen bir hayata sahipken bir anda diyor ki hayata olan motivasyonu bitti. Neydi ki bitti? İşte bu noktada bizim açımızdansa şöyle bir şey, üniversite öğrencisinin bir ideal, bir kızıl elma, bir ülküsünün olması gerektiğine inanıyoruz. Yani onu bir amaç etrafında toplamak, onu bir alana doğru yöneltmek, yani sadece bu öyle bir ideal olmalı ki hem mesleki yönden kendini geliştirmeli, hem karakter yönden kendini geliştirmeli ve hep o idealine bakıp demeli ki ben buna yeter miyim? Acaba daha kendime ne katmalıyım? Bu ideali sadece iş odaklı olursa sadece iş odaklı büyüyor. Biz işte bu ideali hani öğrencinin o kızıl elmasına hizmet edecek şekilde Gazanfera Medresesi'nde eğitim planladık. Bizim avantajımız şu, 400 yıllık bir mekanda bu öğrenciler eğitim alacaklar. Hakikaten 1600 yılında yapılmış tarihi bir yapıda.
Lokasyondan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Nerede bulunuyor bu medrese?
Medrese Unkapanı'nda, o meşhur Bozdan Su Kemeri'nin bitişiğinde. Yani başka öyle bir tarihi yapı yok. O yüzden çok kolay bulunabilir.
Evet.
Bu medresede hani 400 yıldır devam eden ilim geleneği 1900 yıllarda kesintiye uğramış. Biz yeniden işte 2000'li yıllarda, 2014'ten itibaren bunu canlandırmanın gayretindeyiz. Bu biz sadece medrese deyince akla gelen hani İslam ilimlerinin yanı sıra biz işte Alem İslam sohbetleriyle işte Adem Özköse İslam coğrafyasından haberler veriyor. O sohbetlerle gençlerin o motivasyonu diri tutuyor. Gözlerini küreye çevirmelerine aracılık ediyor. Onlara o motivasyonu veriyor. İşte pazar sabahları buluşuyorlar orada tekrar Adem Özköse ile gençler. İşte medresede o sabah namazı sonrası o eski sohbetleri yeniden canlandırıyorlar. İşte Yusuf Kaplan Fikir Atölyesi. O bizim hakikaten ben öyle tabir ediyorum. Beynimizin o gri yerlerini hani düşünmekte hiçbir şekilde kullanmadığımız o gri yerleri harekete geçirmek için o Yusuf Kaplan'ın o hani kışkırtıcı soruları, o yorumları ve gençlere acaba böyle mi ve soru işaretleri uyandıran bir fikir atölyesi oluyor ve gençler hakikaten böyle bir zinde tutuyor. Tekrar bilişim atölyesiyle birlikte biz işte bilgisayar mühendisleri kendi aralarında her cumartesi işte Android uygulamalar olsun, o Apple'a uygulamalar olsun, onları hazırlıyorlar. Kendi aralarında yine bir sohbetleri oluyor, kendi yürüttükleri. Hani bu kariyer gelişiminin bizcesini de yapıyorlar onlar. Bilim tarihi atölyesinde hakikaten yani bilim tarihi deyince hep aklımıza böyle soğuk, hani o bilimin soğuk yönü hep böyle batı geliyor ama bizim kendi köklerimizden hareketle bunu yorumlama, kendi köklerimizden haberdar etme. Yani o okul derslerinin, ders notlarının dışında da hakikaten ya bizim bilim tarihindeki hani İslam'ın bilim üzerine yazılar, işte makaleler, kitaplar okuyup bunları yorumlama. Biz bunları da takip ettiriyoruz. Hı hı. Tekrar Metin Karabaşoğlu'yla yazı atölyesi ki önem veriyorum. Yazı yazmak bir tarihe not düşmektir. Yani sözün uçup gittiği bir devirde yazı yazıp tarihe şahitlik etmek isteyen herkesin bu atölyeye katılması lazım. Edebiyat atölyesi, kişisel gelişim seminerleri, medya okuryazarlığı, fıkıh seminerleri, hadis seminerleri, tefsir seminerleri aynı şekilde devam ediyor.
Ergün Yıldırım Bey aynı zamanda bizim konsept danışmanımız yani oradaki. Evet.
Yani Ergün Hocam hem konsept danışmanımız hem sosyal bilimler atölyesini yürütecek hem de gerçekten hani o gençleri bizim o danışmanlık yani birebir onların soru cevapları. Çünkü hakikaten çoğu öğrenci soru soramadan okulunu bitiriyor. Sağ olsun Ergün Hocamız da bize haftada belli günler dahilinde medresede bulunacak. Bu öğrencilerle ilgili bize danışmanlık yapacak. Hakikaten öğrencilerin o kariyer gelişimi çok da soğuk kalıyor ama hani kişisel o manevi gelişimi olsun, okul olarak bölüm gelişimi olsun buna bize yardımcı olacak. Bir de çarşamba söyleşilerimiz var. Alanında uzman konuşmacılar, yazarlar, akademisyenler bunlarla biz her hafta gençleri buluşturmaya, gençleri zinde tutmaya ve uyanık tutmaya gayret edeceğiz.
Evet, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program hazırlamışsınız. İnternet üzerinden de bir başvuru adresiniz evet. vardı. Onu isterseniz bir tekrarlayalım.
Gazanferamedresesi.org /başvuru yazarsanız ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan yine Gazanfera Medresesi'nin sayfalarına ulaşıp oradan da kayıt alıyoruz.
Evet.
Tekrar medresemize gelip bir bardak çay ikram ederiz. Kaydınızı yüz yüze alırız. Programlar detaylı anlatırız. Yani bu şekilde de kayıt imkanlarımız
evet,
var.
Şunu da belirtmekte fayda var. Aynı zamanda o medrese sınırları dahilinde Genç Akademi değil mi? Genç Dergisi'nin bir takım çalışmaları da akademi çalışmaları da bulunuyor.
Evet. Yani 2009'dan o 2010 3'e kadar Genç Akademi Üsküdar'da götürmüştü.
Evet.
Artık yeni dönemle birlikte Gazan Feyran Medresesi'nde hakikaten bize o birikimiyle medresenin çabuk yol almasına, mesafe almasına yardımcı oluyorlar orada.
Evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olur. Hocam, belki bu konuştuğumuz konular üzerinden devam edersek. Bizim
bu Hasan Bey'in konuştukları ile ilgili müsaadenizle
lütfen
bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Gazanfer Kültür Merkezi sosyal mekan olarak hakikaten önemli bir yerde. Yani Fatih semtinde, İstanbul Üniversitesi'nin yoğunlaştığı yerde, tarihi eserlerin olduğu yerde. İlber Ortaylı'nın Fatih ile ilgili güzel bir tanımlaması var. Ulema semti diyor Fatih için. Hakikaten öyle tarihi bir yeri var, anlamı var. İnsanların duvar diplerinde tartıştığı, konuştuğu, çeşitli yayın evlerin olduğu, sohbetlerin yapıldığı, büyük camilerin mekan tuttuğu bir yer. Burada bir kültür merkezinin olmasının çok büyük bir anlamı var. Bir yönüyle üniversite kampüsleri bizim sosyal dünyamızın doğal ortamlarından bizi koparıyorlar. Ve çok kurgusal bir ortamda bize eğitim veriyorlar. Oysa Gazanfer Kültür Merkezi gibi yerler ise tam tersine doğal dünyamız içine bizi yerleştiren, oraya bizi dokundurtan, orada bize bir takım hisler veren bir şey. Eğitim almak sadece hakikaten mühendislik veya tıp ya da sosyal bilimlerde olsun, pozitif boyutlarıyla bir takım bilgilere sahip olmak, objektif bir takım bilgilere sahip olmak ile sınırlı bir şey değil. Bu olduğu zaman Hasan Bey'in biraz önce verdiği örnekte olduğu gibi ciddi sorunlar çıkıyor ortaya. Biz makine varlık değiliz. Biz irfan yönü olan, ruh yönü olan varlık insanız. Dolayısıyla mühendis olurken de, sosyolog olurken de, tıpçı olurken de, ilahiyatçı olurken de irfan yönümüzü, hissiyat yönümüzü, duygu yönümüzü geliştirmemiz, tamamlamamız gerekir. Bu açıdan bu kültür merkezi sosyal mekan olarak çok önemli. Yani o taşlar, o duvarlar, o kubbeler, oradaki yankılar, akisler bile insana birçok şey verebiliyor, insana
bir ruh var değil mi hocam?
Evet, o bile önemli. Bir de onun içinde bizim kendi işte kültürümüzü, mirasımızı bugünkü dünyayla meczederek, karşılaştırarak, mukayese ederek, barıştırarak, zaman zaman rekabete sokarak konuşmak, tartışmak, müzakere etmek bence çok daha farklı yönlerimizi geliştirecek. Biz hocaları da veya orada ders yöneticisi olan, seminer koordinatörlüğünü yapan kişiler de geliştirecek bir şey. O açıdan ben bu yönüyle de heyecan duyuyorum. İstanbul'da olmak sadece formal bir üniversiteyi okumak değil, İstanbul'da olmak aynı zamanda İstanbul'u okumak demektir.
Evet hocam.
Gazanfer Kültür Merkezi bu açıdan da İstanbul'un kalbi olan bir yerde ve dolayısıyla İstanbul'un kalp atışlarını duymak isteyenler için önemli bir yer olduğuna inanıyorum. İnşallah öyle olacak.
İnşallah. Aslında evet. Hocam soracağım sorular çerçevesinde bir konuşma oldu. İstanbul'da öğrenci olmayı gerçekten
evet.
Ben tekrar bir sormak istiyorum. Çünkü bizim zamanımızda şöyle bir şey olurdu. Anadolu'dan İstanbul'a, Anadolu'daki üniversitelerde okuyan ama İstanbullu olan, ailesi evet. İstanbul'da ikamet eden öğrenciler yazın geldiklerinde bir paso alırlardı. O pasonun adı Taşra Pasosu'ydu hocam. Yani Anadolu'daki üniversiteler Taşra kabul edilirdi. Yani tırnak içinde söylüyorum
evet.
Bunu. Yani İstanbul'da gerçekten öğrenci olmak bir ayrıcalık.
Evet.
Fakat bunu da şöyle algılayan bir öğrenci kitlesi de var. Yani hayat İstanbul'da, gece hayatı İstanbul'da, popüler kültür İstanbul'da. İşte
evet.
İstanbul'a gelip Beyoğlu'nun arka sokaklarını hayal ederek, yani
evet.
işte ailemden artık bağımsızım, kimse bana karışamayacak, istediğimi yapacağım, işte eve geç geleceğim, eğleneceğim, keyfime bakacağım diye hayal kurarak gelen bir gençlik de var. Ama ya İstanbul Türkiye'nin kültür merkezi, işte akademisyenlerin, iyi akademisyenlerin kitaplarını kitapçı
evet.
raflarında gördüğümüz yazarların çoğu o üniversitelerde, kültür
evet.
merkezleri orada, kütüphaneler orada diye gelen bir kesim
evet.
de var. Bu manada yani İstanbul'da öğrenci olmayı bir tanımlarsak
evet.
Tabii onlarca, yüzlerce bu tür kurumlar da var hocam. Yani Gazanferah Medresesi böyle bir çabanın ürünü. İnşallah bu gelenekselleşecek, bir marka değer oluşturacak bir çabadır. Ama birçok böyle kurum var, resmi kurum var, yarı resmi kurumlar var, vakıflar var, dernekler var. İstanbul'da öğrenci olmayı siz bir akademisyen gözüyle nasıl değerlendirirsiniz ki siz de lisans eğitiminizi İstanbul'da aldınız?
Tabii
mesela sizin gelişmenize katkı eden faktörler neydi hocam?
Ben tabii kendi biyografimden okuyarak bir analiz yapmaya çalışırsam riyakarlık olmaz inşallah diyelim.
Estağfurullah.
Bu bize de ışık tutar diye düşünüyorum. Anadolu'daki birçok insan da öyledir herhalde. Sosyoloji okuduğumda, Cemil Meriç'i okuduğumda, Ziya Gökalp'i okuduğumda, diğer çeşitli kitapları okuduğumda bunun İstanbul'da ancak yapılabileceğini düşündüm ve dolayısıyla buraya gelmeye çalıştım. Allah nasip etti ve İstanbul'da okumaya geldim ben. Okumak. Yani bugün hala arkadaşlarla tartışıyoruz.
Ama hocam çok diyoruz ki, araya gireceğim hocam. He. Yani siz biraz da üniversite eğitimine hazır gelmişsiniz.
Evet öyle
yani
bir şey var.
Yani biz belki tabii, ayrı tabii. bir programda liseyi de bir konuşmamız lazım.
Yani biz lisede tabii işte Ali Şeriat'ı okumaya başlamıştık. Ondan sonra Cezayir'in bağımsızlık savaşının sosyolojisini yazan meşhur bir düşünür var. Yeryüzünün Lanetlileri diye kitabı var. Şu an aklıma gelmiyor. Onları okumuştum ve dolayısıyla İslam dünyasının sorunlarını çözmek için sosyolojinin çok önemli olduğuna inanmıştım ve ona göre gelmiştim. Ama sonuçta hakikaten İstanbul'a niçin geliyor öğrenci? Okumak için mi? Eğlenmek için mi? Zenginleşmek için mi? Öğrenci talebe ise talep ediyor. Neyi talep etmeye geliyor İstanbul'a? Bu önemli bir şey. Bazıları daha başlangıçta hakikaten İstanbul'da okumak için geldiği bilinciyle geliyor. Bir kısmı İstanbul'u okumayla, eğitimle, kültürle yaşamak yerine eğlenceyle yaşamaya geliyor. Yani özel üniversiteler İstanbul'da 49 civarında bildiğim kadarıyla üniversite var. Büyük bir kısmı özel üniversite.
Yani yaklaşık bunlar, 40 özel üniversite hocam.
Evet,
9 tane devlet üniversitesi
var. İmkanları çok yerinde. Dolayısıyla kafelerde, barlarda, gece hayatı, yeme, içme... Bunlarla da cazip bir dünya İstanbul. Ama bir bakıyorsun öğrenci gelmişim nasıl olsa 4 yıl 5 yıl var diyor ama çok kısa sürede geçiyor bu. O nedenle biz burada önce hakikaten yani bizim öğrenci olarak, talebe olarak ihtiyaçlarımız temelde fikirle, okumayla, meslekle ilgili bir şey. Mühendis de, tıpçı da, başka bir grupta da olsa kendisini İstanbul'da bu kültürel dünya içinde, bu bilgi dünyası içinde, sanat dünyası içinde çok iyi geliştirebilir, yetiştirebilir. Ve bu onu dünyadaki istihdam rekabetinde çok avantajlı hale getirir. Yani İstanbul'un birçok kendisini bize açan boyutları var. Biz neyi ararsak o boyutları kendisini bize açar. Birçok yerde sivil üniversite diyebileceğimiz, sivil sosyoloji diyebileceğimiz, sivil ilahiyat diyebileceğimiz kültür merkezleri var. Gazanfer Kültür Merkezi de bunlardan birisi. Bu öğrencilere çok büyük imkanlar sunuyor. Öğrenciler bunlardan aldığı zaman farklı kişilerle tanışıyor, farklı ortamlarla tanışıyor. Özgüveni gelişiyor, sosyalleşiyor. Sadece derse girip çıkmakla hiçbir zaman bir üniversite formasyonu kazanılmaz. Sadece üniversite diploması kazanılır. Bu diploma bir yere kadar onu doyurabilir, maddi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama 30 yaşlardan itibaren insanlar başka şeyleri aramaya yönelirler. Ama İstanbul'un bu özelliklerinden yararlanırsa, bu imkanlarından pay alırsa o zaman kendisini ruhsal olarak da yetiştirir ve dolayısıyla daha sağlıklı bir kimlik kazanır. İstanbul bu açıdan bence çok cömert, çok bereketli ve şimdi daha da büyük imkanlara sahip.
Evet.
Biz öğrencilik dönemimizle mukayese ettiğimiz zaman burs imkanları yani o zaman çok çok sınırlıydı. Farklı ülkelere giderek tecrübesini artırmak, farklı diller
değişim
öğrenmek.
Değişim programları var üniversitelere.
Arapça öğrenmek yani çok çok sınırlıydı bunlar. Bugün artık İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde bu imkanlar olabildiğince fazla. Yeter ki insanlar bilgi peşinde koşsunlar, arayış içinde olsunlar. Duyarlılık içinde olan insanlarımız var. Onlara yardım etmek isteyen akademisyenler var, iş adamları var, sivil toplum kuruluşları var. O nedenle hiçbir şey tabii
standartlar kurulmuş, onun içinden geçerek olur diye düşünmemek lazım. Evet. İnsanların kendi iradesi önemli.
Evet.
İnsan kendisini yetiştirir, geliştirir. Gençlerin bu konuda irade sahibi olması ve bu yerlerden yararlanması büyük bir önem taşıyor. Evet. Üniversiteyi formal olarak okuyabilir ama bunlar içinden geçmek onu daha çok yetiştirir. Birçok bugün topluma önderlik yapan, siyasette olsun, ticarette olsun, kültür veya fikir dünyasında olsun, sadece üniversiteden geçerek yetişmemiştir. Bunların büyük bir kısmı sivil toplum çalışmaları içinde bulunmuştur, vakıf çalışmaları içinde bulunmuştur veya benzer.
Geçmiş programlarda konuşmuştuk hocam. Bunlar Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, evet, işte Bilim Sanat Vakfı, evet, gibi bir vakfı kurduğunu, hem orada yetiştiğini hem de yetiştirdiğini de, evet, söylemiştik. Hocam ben süremiz de az kaldı. Size, evet, ve Hasan Bey'e de burada bir söz hakkı vermek istiyorum. 6 dakikamız var. Şöyle bir eleştiri var hocam. Yani 12 yıldır AK Parti iktidarı var. İşte muhafazakar, dindar insanlar, kendilerini böyle tanımlayan insanlar iktidardalar. Fakat birçok kurumla alakalı da bu eleştiri yapılıyor ama üniversite de bunlardan nasibini alıyor. Ya üniversiteyi kendileştiremediler, işte bizleştiremediler. YÖK'ü falan tartışmayacağız, evet, burada. Yani evet, YÖK'ü tartışmayacağız. Fakat mesela eğitim konusunda çok eleştiriliyor şu anda. Evet. Hükümet politikaları çok eleştiriliyor. Gençlik politikaları bilmiyorum, yani eleştirilebilir, eleştiriye açık. Üniversitenin, evet, kendisi hala eleştiriliyor. Yani Müslümanlar hocam iktidara sahip olduktan sonra bu tür kavramları, olguları, kurumları Müslümanca tanımlayamadılar mı acaba? Ya da böyle, evet, bir dertleri yok mu? Hasan Bey'e de sormuştum. Yani biz de artık böyle bireyselliği, sekülerizmi, işte ulusçuluğu bir önveri kabul edip bunun üzerinden mi bu kurumları şekillendirmeye çalışıyoruz? Bu konuda, evet, neler söylemek, evet, istersiniz? Bir öz eleştiri mahiyetinde.
Evet. Yani bir yönüyle soruyla beraber cevabı da veriyorsunuz. Yani aslında Müslüman kimliğe mensup olan insanlar iktidara geldiler ama Müslümanlık ne kadar iktidarda sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Müslümanlık çok fazla iktidarda değil, yani belli ölçülerde iktidarda. Müslümanlığın önü açılan önemli siyasi girişimlerde bulunuldu. Ama Müslümanlık temelinde yüksek öğretim nasıl yapılır, orta öğretim nasıl yapılır, Türkiye'nin şartları ve modern dünyaya biz bunu nasıl uyarlayabiliriz? Bunun üzerine ciddi anlamda düşünen, ciddi anlamda okuyan, çalıştaylar yapan, arayışlar içinde olan kimse var mı bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla siyaset çok günceldir, çok telaşlıdır, zamanı yoktur. Günce bu çerçevede hareket eder. Zaten siyaset de çok gündem oluşturduğu için biz akademisyenler, aydınlar, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları da kendi dünyamız içinde biraz daha özerk, bağımsız davranarak, kardeşim biz yani bu topluma karşı, bu dünyaya karşı mesuliyet sahibi insanlarız. Biz hakikaten Müslümanlığın ruhundan ilham alarak, kültürümüzden yararlanarak ne tür eğitim imkanları, ortamları oluşturabiliriz? Bunun üzerine düşünmemiz, ciddi anlamda bunun üzerine fikirler geliştirmemiz lazım. Bunun üzerine kurumlarımızı yapılandırmamız gerekir. Hiçbir şey yoktur demek istemiyorum ama bu kadar sahip olduğumuz imkanlarla mukayese edildiği zaman bu konuda çok cılız kalıyoruz. Çok fazla önemli şeyler yaptığımızı da söylemek zor yani açıkçası.
Evet. Hasan Bey, siz bu konuda ne söylemek istersiniz?
Yani Türkiye'de son 12 yıldan beri takip ettiğimizde biz hep rakamları konuştuk. İşte işsizlik şu seviyeye indi, enflasyon bu seviyeye indi, Türkiye bu kadar büyüdü. Hep rakamlar. Yani rahmetli Erbakan Hoca'nın da öyle bir şey olduğu anlatılır. Hep istatistik sorarmış. Belki yeni yönetimdekiler de öğrencisi olduğu için belki onlar da bu alışkanlık var. Ne zaman ki birisi eğitim dese, işte bilmiyor musunuz şu kadar okul açtık, şu kadar
öğretmen, şu kadar derslik yaptık.
Şu kadar derslik yaptık, evet, bu kadar kitaba para verdik, iPad dağıttık.
Tablet dağıtacağız.
Ama hiçbir zaman manaya önem verilmedi. Osmanlı'nın Viyana'ya giderken elinde askerlerin mesnevi okuyarak gittiğini Yahya Kemal Beyatlı'nın şeydi, hatırasında vardı galiba. Hı hı. Şimdi bakıyoruz biz o Osmanlı Viyana'yı düşünüyoruz. Biz ama şey düşünüyoruz. Kaç tankımız var, işte hür kuşumuz var falan ama hala biz manaya gelemedik. Ve manaya gelemediğimiz için de o cılız kalıyor. Yani bu eğitim olsun, bütün alanlarda hani bir ruh konduramıyoruz kendimize. Ben biraz da hani başarısız demeyeyim ama hani beklentinin altında kalmasının ya da bizim yıllarca özlemini çektiğimiz, hani bizim ideal bir toplumumuz vardı. O Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünde bahsettiği, hani bu nerede şimdi dediğimiz. İşte belki onun da bu mana boyutuna biraz daha hani eksik bırakılmasına kaynaklandığını doğru düşünüyorum.
Ya yani muhteva boşluğu var. Evet. Biz bir ara eski Gençlik ve Spor Bakanı'nın Suat Kılıç Bey'in bakan olduğu zaman da böyle bir toplantıya davet edilmiştik hocam. Mesela orada sürekli bize şu söylenmişti. İşte şu an Avrupa'daki en hızlı internet Kredi Yurtlar Kurumu'nda kullanılıyor. Evet. Yani bununla övünüyoruz fakat ya o internet kanalıyla ne taşınıyor bu gençlere?
Evet.
Yani o muhtevaya biz hakim miyiz? O network'ten akan bilgiye biz hakim miyiz? Hatta böyle bir soru da gelmişti. Ama ona hakim değiliz şu anda. Sadece o kabloları iyi şekilde döşüyoruz. İnternete hızlı gönderiyoruz ama muhtevaya çok hakim değiliz. Hocam çok teşekkür ederiz.
Bugün biraz ederim, sağ olun.
Aslında sürekli gündem olan fakat gündem dışı gibi evet. de gözüken gençliği ve üniversite gençliğini konuşmuş olduk. Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ve Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü Hasan Yavuz Uğurlu Bey ile beraberdik bugün kıymetli dinleyicilerimiz. Haftaya başka konu ya da konularla sizinle tekrar buluşmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.